Ayrım 11.
Hisar'ın tam önünden çıkan ağzı köpüklü deniz aygırlarıydı belki. Belki Aşiyan mezarlığında yatan ölülerin ruhları. Saf saf dizildiler karşıma. Sonra bir çözülüp bir toplanarak, biçimden biçime girerek Hisar'ın burçlarından gökyüzüne doğru yükseldiler. Kırmızının tam ortasında aldılar yerlerini. Lacivert, siyah ve kül rengiydiler. Kanatlı atlar gibi bir uzun koşuya başladılar. İşte o zaman bulutları tanıdım. Hıza dağılıyorlardı akşam karanlığında. Hisar'ın kulelerine değecekmişçesine alçaktan geçiyorlar, rüzgarda dalgalanan yeleleriyle sanki bir kaleyi fethe gidiyorlardı. Sonra saf kıran bahadırlar gibi yan yana dizildiler. Savaş düzenine girdiler penceremde. Masaya oturup lambayı yaktım. Çayımdan bir yudum alarak İstanbul'un kuşatılmasını ve fethini anlatan bölümü yazmaya başladım. Bu bölüm İstanbul'un kuşatılmasını ve fethini işte onu anlatır. Padişah eğitti kim? Müddet-i medit ve ahd-ı baittir ki ayine-i zamir-i münerimde bir süret muhtesem olmuştur. Ol kalenin benim elimde feth olması mukadder olmuş ola. Burcu baruları, senkü hak eden değil ahengi pakten dahi olsa, ateşi hışmı kahr ile eridüp mum gibi herme eyleyim. Mahruse-i İstanbul Fetihnamesi, Cafer Çelebi. Bir gün sabahı namazdan hemen sonra toplandı Divan-ı Hümayun. Mehmet'in işleri anında ve tez görmek için yeğlediği ayak divanlarından çok farklıydı bu keski toplantı. Tüm devlet erkanı çağrılmış, saray ve çevresinde olağanüstü önlemler alınmıştı. Mehmet her zamanki gibi düşünceli ama her zamankinden daha azametliydi. Başındaki uzun serpuşa sarılı burma beyaz tülbentten başka mavi renk bir tören kavuğu giymiş, kavuğun ön tarafına siyah beyaz bir tuğ, arkasında sırmalı sorguç takmıştı. Sorgucun üzerindeki elmas ve zümrütler sabah karanlığında göz kamaştırıyorlardı. Dışarıda gün yeni ağarmaktaydı henüz. Pencerelerden vuran ışıkta tahtına bağdaş kurup oturmuş bir Buda heykelini andırıyordu padişah. Her bir düğmesi üçer elmasla murasa 7 çift çaprazlı serasere kaplı, siyah tilki kürklü kapaniçesini çıkarmamıştı üzerinden. Kapaniçenin altından sırma işlemeli lacivert boy entarisi ve pırıl pırıl yaldızlı alçakşırı görünüyordu. Ayağına koyu sarı mest giymişti. O güne dek dışa vurmadığı bir görkem, bir tuhaf kararlılık vardı duruşunda. Padişahın bu hali Çandarlı halinin gözünden kaçmadı. Çok önemli bir karar, herhalde Konstantiniyye'yi kuşatma kararı için toplandıklarını düşündü. Ordu komutanlarıyla Kaptan-ı Derya Baltıoğlu Süleyman'ın ve yere saplı bir mızrak gibi dimdik ayakta duran Yeniçeri ağası Mustafa Bey'e, başta Turhan Bey olmak üzere tüm Akıncı Beylerinin de özel olarak divana katılmaları herhalde bu yüzdendi. Çandarlı Halil, Vezir-i Azam sıfatıyla padişahın sağında oturuyordu. Mehmet'in serpuşundan daha kısa ama onunki gibi dilim dilim dikişli bir mavi serpuş giymişti başını. Horasani beyaz sarığı ve yere dek sarkan boy entaresiyle sade bir görünüşe vardı. Öbür vezirler Halil'in sağ yanına dizilmiştiler. Hadım Şahabettin Paşa, Saruca Paşa, Zanus Paşa, Rumeli Beyler Beyi, Dayı Karaca Bey, Vezura ve defterdarlarla Kazasker Molla Gurani'nin berisinde oturmuştu. Anadolu Beyler Beyi İshak Paşa ayaktaydı. Baltıoğlu Süleyman Bey'in can yoldaşları Hamza, Has Yunus ve Kasım Beylerdi. Akşam Seddin ve Şeyh Akbıyık Sultan Padişah'ın sol yanındaydılar. Her an Mehmet'i desteklemeye, dua ve kerametleriyle inancını tazelemeye hazırdılar. Aksakallarının örttüğü dudakları görünmez olmuştu. Tanrı'nın kulları değil, Yağız yerle 7 kat gök arasında gidip gelen, her işlerinde bir hayır, her sözlerinde bir gizli anlam olan Horasan elmişlerindendiler. Halil onların Konstantiniyye'yi almaya zaten kararlı padişahı daha da coşturacaklarını tahmin edebiliyordu. Söz alıp konuşmadan, Kur'an ve hadisten dem vurmadan, böyle sessiz, böyle düşünceli, gayb aleminden işaret beklediklerini her fırsatta belli ederek. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Derin bir sessizlik çökmüştü divana. Halil Mehmet'e baktı. Yaşından daha olgun, daha deneyimli görünmeye çalıştığını, bununsa pek hayra alamet olmadığını düşündü. Gözlerini belirsiz bir noktaya dikmiş, az sonra yapacağı konuşmanın etkili olabilmesi için sessizliğin daha da çoğalmasını bekliyor gibiydi. Bekleyiş çok uzun sürmedi. Mehmet birden ağzından ateş püskürten usta bir cambaz gibi azametine hiç de uymayan bir telaşla başladı söze. Sözcükler alev alan ateş toplar gibi hızla dökülüyordu ağzından. Müddeti medit ve ahdı baittir ki ayne-i zamir münirimde bir suret muhtezem olmuştur. Anı sizinle müşavere murattır. Halil tahmininde yanılmadığını anladı. Hocaları, özellikle de Akşemseddin, Konstantiniyye'nin ancak kendisi tarafından alınacağına inandırmışlardı padişahı. Demek ki kuşatma kaçınılmazdı. Mehmet'in gönül aynasında nicedir gizli bir suret resmedilmişti demek ki. Bu suretin anlamını ortaya koyacak, gönlündeki gizli açığa vuracaktı sonunda. Ne var ki insan ne denli üstün zekalı, ne kadar bilgin de olsa, Tanrı buyruğu esin yoluyla kalbini de olsa, önemli bir karar vermeden önce başkalarına danışmalıydı. Böyle düşünüyordu Mehmet. Düşüncelerini açıklarken de sözlerinin divan üyelerinde yaratacağı etkiyi gözlüyor, duruma göre sesini alçaltıp yükseltiyor, bazı sözcükleri tartarak, ölçüp biçerek vurguluyordu. Hazreti Peygamber de böyle davranmıştı, kendi ataları da. Konuşmasından sonra herkesin görüşünü açıkça belirtmesini istedi ama konuya doğrudan girmedi. Gönlündeki suretin vasfını hemen koymadı ortaya. Peygamber devrine döndüğünü, Yüce Allah'ın birliğini, dünya devletinin geçici tanrının ise kalıcı olduğunu anımsattı. Atalarının İslam'ın kalıcılığını her daim keskin kıldıklarını, fethettikleri uçsuz bucaksız topraklar üzerinde kurdukları devletin adil ve yüce olduğunu söyledi. O konuştukça Osmanlı'nın serüveni bir manzara ırmağı gibi akıp gidiyordu Çandarlı'nın gözleri önünde. Mehmet atalarının Rum ülkesine nasıl geldiklerini, küçücük bir uç beyliğinden nasıl iki kıtaya birden yayılan bir devlet kurduklarını anlattıkça Çandarlı Söğüt kasabasını, Bursa'yı, Edirne'nin köprüleriyle saraylarını, ak köpüklü Ege Denizi'ni, Anadolu içlerine doğru kızgın güneş altında uzayıp giden bozkır toprağını görüyor, kılıç sesleriyle nal seslerinin birbirine karıştığı kanlı gün batımlarını, batıya, hep batıya doğru dolu dizgin at süren akıncı kollarının tozuttuğu yolları düşünüyordu. Elbet bir sonu olmalıydı bu yolların. Yoksa gider dahi gider, hiçbir menzile erişmeden, bir kale kapısına, açılmaz surların önüne varmadan sonsuza uzanır yollar mıydı bunlar? Halil gerçeğe döndü yeniden. Devlet erkanı ile birlikte Edirne'de Divan-ı Hümayun'daydı ve genç padişah Konstantiniyye'yi almak uğruna Osmanlı'yı tehlikeye atmaya, tüm kazançları bir anda yitirmeye hazırlanıyordu. Sözlerini bitirir bitirmez de baş vezir olduğu için ona başvuracak, görüş belirtmesini isteyecekti. İşte o zaman kararından caydırmaya çalışmalıydı Mehmet'i. Bu son fırsattı. Mehmet atalarının yaptıklarını Osmanlı'nın şanlı tarihini anlattıktan sonra Konstantiniyye'ye getirdi sözü. İçinden çürüyen bu fesat yuvası, ülkenin tam ortasında bir yara gibi duran bu kent alınmalı, Bizans'ın varlığına artık son verilmeliydi. Osmanlı şehzadelerini rehin tutup devlete karşı kullanan, Anadolu'yla Rumeli arasındaki geçişi her türlü bahaneyle engelleyen, Müslümanları arkadan vuran Bizans'a sefer mukadder olmuştu. Padişah uzun konuşması boyunca kendisini dinleyen divanın sessizliğine bir anlam veremedi. Onunla birlik değil miydiler yoksa? Konstantiniyye kuşatması için oy birliğiyle karar alınmasını istiyordu. Halil'e doğru dönerek, ''Lala ne susarsın?'' diye bağırdı. ''Sözlerimde bir yanlış varsa çekinme, düzelt.'' ''Söylediklerinizin hepsi doğrudur.'' diye söze başladı Halil. ''Osmanlı, cennet mekan dedelerinizin ve sizin sayenizde bugünlere gelmiş, devletimiz daha da güçlenmiştir. Konstantiniyye, ülkemizin ortasında bir fesat yuvasıdır.'' Ordumuzun hareketini engellediği de doğrudur. Bir an duraksadı. Mehmet ilgiyle dinliyordu. Dalgın bir sese devam etti. Konstantiniyye çok da güzel bir kenttir sultanım. Suyu, havası, sarayları, altın ve gümüş eşyalarla dolu kiliseleriyle bir benzeri daha yoktur. Ne var ki sağlam ve yüksek surlarla çevrilidir. Bu nedenle nice bin kere kuşatılmış ama alınamamıştır. Papa üzerimize yeni bir Haçlı ordusunu da gönderebilir. Diyeceğim şu sıra Konstantiniyye seferi pek uygun değildir efendim. Padişahın gözlerinde parlayan öfke Halil'i şaşırtmadı. Mehmet'in görüşüne karşı çıkmaktan değil, devleti sonu belirsiz bir serüvene sürüklemekten, evet bu kez gerçekten tehlikeli bir yola girmekten korkuyordu. Padişah öfkesini bastırmaya çalışarak Zanus'a döndü. Ya sen ne düşünüyorsun? Zanus, Haçlı ordularının iki kez boylarının ölçüsünü aldıklarını, artık bir daha Osmanlı'ya saldırmaya cesaret edemeyeceklerini, zaten kiliseler arasında hala birliğin sağlanamadığını söyledi. Papa ve Venedik'in gerekli yardımı Bizans'a ulaştırmada güçlük çekeceklerini de sözlerine ekledi. Macarlarla yapılan anlaşmanın durumu kolaylaştırdığından kentin mutlaka kuşatılıp alınması gerektiğinden dem vurdu. Saruca Paşa da aynı görüşteydi. Saruca'dan sonra İshak Paşa söz aldı. Konstantinye'nin surlarını, savunma sisteminin gücünü ayrıntılarıyla anlattı. Padişahın da bildiği gibi su dolu hendeklerin birisinde iki hat sur ve yüksek kuleler vardı. Rum ateşi suda bile yanıyor, yürür kulelerle merdivenleri anında tutuşturabiliyordu. Kent her an kendini savunmaya hazırdı. Bizanslılar dinlerine ve kentlerine bağlı insanlardı. Doğudan gelip kendi kuşadan nice ordu suların önünde dize getirmişler, hiçbir donanmayı Haliç'e sokmamışlardı. Haliç'e girip deniz tarafından da kuşatılmadan alınamazdı Konstantinye. İshak Paşa bunları anlatırken yaşlı, titrek bir ses duyuldu. Letuf dehannel Konstantinyetu felenimel emiru emiruha velinilmel cayşa zelikül ceyş. Akşemseddin'di konuşan. Hazreti Peygamber'in hadisini tekrarlıyordu. Konstantinye elbette fetholunacaktır. Onun komutanı ne güzel komutan ve o asker ne güzel askerdir. Bu sözleri duyan Halil sessizce başını öne eğdi. Derviş takımı devşirmelerle birlikte hareket ediyorlardı yine. Padişahı ikna etmek için her türlü yola başvurmaktan çekinmiyorlardı. Devşirmeler askeri dehasını tahrik ederek, dervişler de manevi baskı yaparak etkiliyorlardı Mehmet'i. Genç padişah onların elinde oyuncak değildi elbet ama o güzel askerin kendisi olduğuna çoktan inanmıştı. Yapacak fazla bir şey yoktu. Peygamberin hadisi şerifini duyan Mehmet'in kendine güveni iyice arttı. "Ol kalenin benim elimde fetholması mukadder ola!" diye haykırdı. "Burcu baroları Sengühak'ten değil Ahenk İpak'ten dahi olursa ateşi hiç mukarle erüdüp mum gibi her mi eyleyim?" Karar verilmişti. Kuşatma hazırlıklarının bir an önce başlatılması için müzakerelere başlandı. Ok yaydan çıkmıştı artık. Akşemseddin tekkenin bahçesinde bir kestane ağacının altına oturmuş kente bakıyordu. Ayaklarının altına serili bir acem seccadesiydi Edirne. Öylesine göz alıcı, rengarenk, ilk yaz güneşinde pırıl pırıl. Ağaçlar sürgün vermeye başlamış, tepelerin yamaçlarında çiçekler açmıştı. Mavi, mor, lal renginde sümbüller, sarı-beyaz papatyalar, erguvanlar, nergis ve zambaklar. Kent üç ırmağın birleştiği yerde kalesi, surları, kurşun kubbeli camileriyle, ahşap evleri, vezir konakları, çarşıları, hanları, hamamları, kervansaraylarıyla genişleyip yayılıyordu. Tunca, Arda ve Meriç taş köprülerin altından gürüldeyerek akıyor, dağ dikenleriyle çalıları, dalları, budakları sürükleyip götürüyorlardı. Eriyen kar sularıyla iyice kabarmıştı ırmaklar. Mihail Köprüsü tam kavuştukları yerde adacıkları birbirine bağlıyor, Çinsetli gibi uzayıp gidiyordu. Akşemseddin bulunduğu yerden suya yansıyan kemerleri, kemerlerin az ötesindeki geniş çayırı, çayırın tam ortasından yivli minaresiyle göğe yükselen küpeli camiyi, sonra kristal kadehleri andırır şerefeleriyle Sultan Murat Camii'ni gösterebiliyordu. Ama gönlü köprünün dibindeki Yıldırım Han Camisi'ndeydi. Boynunda zincirle Edirne'ye getirilen Piri Hacı Bayram Veli, Padişah Murat Han Gazi tarafından bizzat onurlandırılınca bir süre bu gösterişsiz camide vaaz vermiş, kutlu elleriyle avludaki şadırvanda abdest alıp namaz kılmıştı. Sonra memleketine dönmüştü yine, Bozkır'da ekim biçmeye. Akşemseddin pirini iyilikle andı ve Yıldırım Han Camii'nden öteye, yeni saraya doğru kaydırdı bakışlarını. Birden gözlerine inanamadı. Mehmet'in altı tuğundan ikisi orada, cephanek önünde dalgalanıyordu. Konstantinye seferi başlamıştı demek. Bayram Veli'nin Şeyh Edebali'den naklettiği o güzel düş gerçekleşiyordu. Osman Bey, Ahi Şeyhi'nin it burnundaki tekkesinde konukken bir gece doğan ayı görmüştü düşünde. Ay Edebali'nin göbeğinden yıldızı göğe doğru hilal biçiminde yükselmiş, yuvarlanıp dolarak ortalığı nura boğmuştu. Sonra kendi göbeğine yaklaşıp batmış, ayın battığı yerden bir fidan boy vermişti. Fidan dallanıp budaklanarak ulu bir ağaca dönüşmüş, ağacın hışırtılı güzel yaprakları tüm yeryüzünü gölgeler olmuştu. Dağlar, çöller, denizler ve kentler, kentlerin som altından saraylarıyla anıtları, Fırat, Dicle, kutsal Nil ve Frenk içinde akar coşkun Tuna. Sonra verimli, uçsuz bucaksız topraklar ve zümrüt yeşil ormanlar hep bu ulu ağacın altına toplanmışlardı. Derken sert bir rüzgar esmeye başlamış, ağacın yapraklarını üç denizin birleştiği yerde surları, kubbeleri, sarayları ve mermer sütunlarıyla parıldayan Konstantiniyye'ye doğru çevirmişti. Derken kent zümrüt ve elmas karışımı bir yüzüğe dönüşmüştü. Osman Bey tam yüzüğü parmağına geçirecekken uyanmıştı. Uyanır uyanmaz da şeyhe gördüğü düşü anlatmış, kızı Mal Hatun'u istemişti. Edip Ali, bu evlilikten doğacak çocukların oğlu ağacın altındaki tüm topraklara sahip olacaklarını, Osmanoğullarının Konstantiniyye'de dahil üç kıtanın tüm kentlerini ele geçireceklerini hoşladıktan sonra kızına gönül rızasıyla vermişti Osman Bey'i. Akşemseddin yüreğinde karşı konulmaz, giderek çoğalan Edirne'nin ırmakları gibi kabarıp yükselen bir coşku duydu. Baktı Sadrazam Halil Paşa'nın konağı önünde de üç tuğ var. İyice kendinden geçti. Yarın gün doğarken sefere çıkacak ordu. Önce belirtiler başladı. Bizanslılar bir gece şiddetli bir sarsıntıyla yataklarından fırladılar. Yerin yedi kat dibinden uğultular geliyor, döşeme ve duvarlar titriyordu. Ayasofya'nın mozaikleri de bir Meryem Ana ikonuyla birlikte yere düştüler. Kenar mahallelerdeki bir manastırın avlusunda toprak çatladı. Keşişler hücrelerinde derinden gelen bir insan çığlığıyla irkildiler. Cehennemin kapıları açılacak, yeryüzü bir anda kötülüklerle dolacaktı sanki. Çığlığa başka çığlıklar, iniltiler, boğazlanan hayvanların seslerine benzer tuhaf haykırışlar da karışıyordu. Hemen toplanıp kenti ve dinlerini koruması için Tanrı'ya yalvarmaya başladılar. Aynı gece gökte kayan yıldızlar da çoğaldı. Ateşten bir top düştü denize. Kâhinler kentin sonunun yaklaştığını anlayıp durumu imparatora bildirdiler. İmparator devlet erkanıyla kilise ileri gelenlerini topladı. Yapılan müzakereler sonunda papadan yardım istemeye karar verildi. Bu karara Megadük Lukas Notras ve Patrik Genadios şiddetle karşı çıktılar. Notaras, Bizans'ta Latin takkesi yerine Türk sarığı görmek yeğdir diye haykırdı yardım taraflarına. Genadios, Pantokrator manastırındaki hücresine kapandı, bir daha da dışarıya çıkmadı. Hücrenin kapısına astığı protesto yazısında Katolik ve Ortodoks kiliselerinin hiçbir zaman birleşemeyeceklerini vurguluyor, Bizans halkını bu büyük günaha karşı uyarıyordu. Buna karşın Papa'nın elçisi Kardinal Isidore'un da katıldığı kutsal törende kiliselerin birleşme kararı alındı. Sokaklara dökülüp hipodromu dolduran halk kararı protesto etti. İmparator uykusuz geçen bir gecenin sabahında başucundaki heykelin terlediğini gördü. Gözlerine inanamayıp bir daha baktığında yalnızca kendi heykelinin değil mermer sütunların da terlediklerinin farkına vardı. Ertesi sabah korkunç bir lodos fırtınası koptu. Rüzgar tepe düz demeden olunca öfkesiyle kentin üzerine saldırdı. Limanda gemiler, pazar yerinde tezgahlar, sokakta insanlar birbirlerine girdiler. Kayıklar battı, kadırgaların kürekleri de yelkenleri parçalandı, kiliselerin çan kuleleri uçtu. Halk manastırlardan çıkan rahip ve keşişlerin eşliğinde Ayasofya'yı doldurup duaya durdu. Yakarışlar kubbede yankılandıkça lodosun hızı azaldı, giderek yavaşlayıp kesildi. Ortalık tam süt limana dönmüştü ki gökyüzünde bulutlar toplanmaya başladı. Ard arda çakan şimşekler kenti bir anda bayram yerine döndürdü. Surlar, saraylar, mermer sütunlarla kubbeler ve haçlar, İsa Kulesi'yle limana demirlemiş Venedik ve Ceniz gemileri bir çakıp bir sönüyor, simsiyah gökyüzü aydınlanıp karardıkça halk dehşetten ne yapacağını bilemiyordu. Derken korkunç bir sağanak indirdi. Papazlar yeni bir tufanın başladığını sanarak Nuh'un gemisine benzer bir gemileri olmayışına ayıflandılar. Tanrı'nın gazabından korkarak iyice kenetlendiler birbirlerini. Halka her kim olursa olsun Katoliklerden uzak durmasını öğütlediler. Sağanak hızını artırdıkça sular kenti sokaklarından dere gibi akmaya başladı. Bostanları, ekin tarlalarını, arabalarla binek hayvanlarını taş ve toprağa sel götürdü. Sarnıçlar taşarken evleri, şarap mahzenlerini, erzak ambarları ile kilerleri su bastı. Kentte açlık ve salgın hastalık tehlikesi baş gösterdi. Neyse ki sağanak üçüncü günün sonunda dindi. Güneş gökyüzünde eskisi gibi parlar oldu. Sokaklar insanlara, insanlar esenliğe kavuştu yeniden. Günahlarından yıkanıp arınan kent eskisinden daha alımlı, daha beyaz, çok daha görkemli bir biçimde parıldamaya başladı. Eski saraya yakın alanlardan birindeki kesik sütunun tepesine tüneyen Ermiş de bütün bu olan bitenlerden sonra ağız değiştirdi. Onun kim olduğunu, ne zamandan beri mermer sütunun tepesine çıkıp yerleştiğini hiç kimse bilmiyordu. Belki bir soylu, belki manastır yaşamından sıkılan bir keşiş, belki de delirmiş bir meczuptu. Sütunun tepesinden hiç inmiyor, aşağıya iple sarkıttığı sepete konulan yiyeceklerle yetiniyor, hacetini de orada sütunun üzerine yapıyordu. Halk saçı sakalına karışmış, yıllardır çömeldiği yerden kalkmayan, bu insanla maymun arasındaki yaratığı peygamber mertebesine çıkarmış, söylediği her şeye inanır olmuştu. Fırtına geçer geçmez de başlarına gelecek felaketi merak eden Bizanslılar alanı doldurdu. Bütün bu garipliklere bir anlam veremiyor, olacakları bir de Ermiş'in ağzından duymak istiyorlardı. Günlerce süren sağanağın altında erimiş, bir deri bir kemik kalmıştı Ermiş. Üzerindeki giysi gövdesine yapışıp lime lime olmuş, epey zamandır herkes kendi derdine düştüğünden yiyecek getiren de olmamıştı. Çömelerek oturduğu için sütuna değen sakalları tüm gövdesini örtüyor, yalnızca iki değneğe benzeyen çıplak bacakları görünüyordu. Bir de yüzü, daha doğrusu parıltılardan hala hiçbir şey yitirmemiş gözleri. Konuştukça, ağzını açıp hırıltıya benzeyen anlamsız sözleri var gücüyle tekrarladıkça gözleri kor gibi yalazlanıyor dermişin. Aşağıda toplanan halk bu sözlerden bir anlam çıkarmaya çabalıyordu ama gerçekte hiç kimsenin bilmediği bir dilde konuşuyor dermiş. Bu o güne dek duyulmamış, belki Delf kâhinlerinden kalma bir dildi. Belki de dil bile değil, çığlıkların eklenmesinden ibaret anlamsız bir söz yığını. Halk yine de dikkat kesilmiş dinliyordu. Neden sonra anlaşılır bir dile dönüşmeye başladı Ermiş'in ağzından çıkan sözler. Düpedüz haykırmaya başlamıştı sütunun tepesinde. Düşümde yedi başlı bir canavarın denizden çıktığını gördüm diyordu. Evet gördüm. Yedi başında yedi boynuz ve yedi göz vardı. Yedi koluyla yedi tepeli kenti sarıp yuttu. Evet yuttu. Sonra gökyüzü açıldı ve melekler katına kurulmuş tahta bir kral çıktı. Tahtın önünde kentte hüküm sürmüş eski krallar diz çökmüşlerdi ve tahta oturan onlara yüz çevirmişti. Sonra canavar tahta yürüdü. Sonra yedi başıyla ve yedi ağzından fışkıran yedi renk alevle saldırdı. Canavarın her başı bir başka yaratığa benzerdi ve birinci başı aslana benzer ve ikinci başı uçan kartala benzer ve üçüncü başı böğüren mandaya benzer ve dördüncü başı kişniyen bir at başı gibi ve beşinci başı suda yüzen balık gibi ve altıncı başı yılan başı ve yedinci başı kurt başıydı. Ve tahta oturan kral bütün bu başları kesti ve canavarın karnını yarıp kenti helaktan kurtardı. Alanda derin bir sessizlik oldu. Kimse Ermiş'in böylesine düzgün, bu denli kesin konuşacağını umuyordu. Ermiş cılız gövdesinden hiç beklenmedik gür bir sese devam etti kehanetine. Giderek coşuyor, sözcükler artık ağzından tane tane dökülüyor. Döküldükçe de huyudan boşaltılan kızgın yağ gibi aşağıdaki kalabalığın başına yağıyordu. Ve büyük bir deprem oldu ve gökten yıldızlar yağdı. Yer yarıldı ve cehennemin kapısı açıldı.